Ayrım 4.
Goryeo Baba, o sıralarda Maison Vauquer'e yerleşmiş olan Vautrin'e göre, borsaya gidip gelen ve burada sermayeyi kediye yükledikten sonra ufak paralarla bir şeyler elde etmeye çalışan bir adamdı. Kimi zaman her akşam parasını tehlikeye atıp 10 frank kazanan şu küçük kumarcılardan biriydi. Kimi zaman da gizli polise bağlı bir ispiyon yapıyorlardı onu. Ama Vautrin'in onlar arasında yer alacak kadar kurnaz olmadığını söylüyordu. Ayrıca kısa süreli faizlerle borç veren bir cimri, hep aynı numaraya para yatıran bir piyango meraklısıydı. Kötü huylar, utanç ve güçsüzlük hangi gizemli şeylere yol açarsa hepsini yüklüyorlardı sırtına. Bununla birlikte davranışları ya da kötü huyları ne kadar iğrenç olursa olsun, uyandırdığı tiksinti hiçbir zaman kapı dışarı edilmesiyle sonuçlanacak kadar ileri gitmiyordu. Ücretini ödüyordu. Yararı da dokunuyordu sonra. Şakalarla, sert çıkışlarla, keyfini de, keyifsizliğini de onun üstünde deniyordu herkes. En akla yakın görünen ve genel olarak benimsenmiş bulunan görüş, Madame Vauquer'inkiydi. Ona bakılırsa, bu gözünün içi gibi sağlam, bu alabildiğine genç kalmış adam, bir takım tuhaf zevkleri bulunan bir kadın düşkünüydü. Dul Vauquer'in kara çalmalarına dayanak olarak kullandığı olaylar da şunlardı. 6 ay boyunca kendi sırtından geçinmeyi becermiş olan o uğursuz kontesin gidişinden birkaç ay sonra, bir sabah daha yatağındayken merdivende bir ipek giysi hışırtısıyla Goryeo'nun usulca açılan kapısından içeri sızan genç ve çevik bir kadının sevimli ayak seslerini işitmişti. Hemen arkasından da Şişko Silvi hanımına gelmiş, ayaklarında hiç çamur değmemiş, ipek iskarpinler bulunan tanrıçalar gibi giyinmiş ve namuslu olamayacak kadar güzel bir kızın bir yılan balığı gibi sokaktan mutfağa aktığını, kendisinden Monsieur Goryeo'nun dairesini sorduğunu söylemişti. Madame Vauquer ile aşçısı hemen kapıyı dinlemeye başlamışlar. Epey bir zaman süren konukluk boyunca sevgiyle söylenen sözcükler işitmişlerdi. Monsieur Goryeo hanımını uğurlarken Şişko Silvi hemen sepetini almış, para zara gidiyormuş gibi yaparak sevdalı çifti izlemişti. Döndükten sonra da, "Madame, bu Monsieur Goryeo bunlara böyle bir yaşam sağlayabildiğine göre korkunç zengin olsa gerek." demişti. Düşünün bir kez, Estrapade'nin köşesinde çok güzel bir araba duruyordu, kadın bu arabaya bindi. Akşam yemeğinde Madame Vauquer Goryeo'nun gözüne gelen güneş ışınından rahatsız olmasını önlemek için gidip perdeyi çekti, sözü sabahki konuğuna dokundurarak, "Güzellerin gönlündesiniz Monsieur Goryeo," dedi. "Güneş hep size geliyor." "Pes doğrusu, zevkinize diyecek yok, çok güzeldi." Goryeo bir tür gururla, "Kızımdı," dedi. Ama pansiyonerler bu gururda görünüşü kurtarmak isteyen bir yaşlı adamın kendini beğenmişliğini görmek istediler. Bu konuğun gelişinden bir ay sonra Monsieur Goryeo bir konuk daha ağırladı. Birincisinde sabah kılığıyla gelmiş olan kızı bu kez yemekten sonra ve topluluk içine gidecekmiş gibi giyinmiş olarak geldi. Pansiyonerler salonda konuşuyorlardı. Konuğun ince beli, zarif ve güzel bir sarışın olduğunu gördüler. Goryeo babanın kızı olamayacak kadar da seçkin buldular onu. Şişko Silvi tanıyamadı. "Etti iki," dedi. Birkaç gün sonra güzel yapılı, iri, esmer, kara saçlı, parlak gözlü bir başka kız Monsieur Goryeo'yu sordu. "Etti üç," dedi Silvi. İlk kez babasını sabahleyin görmeye gelmiş olan bu ikinci kız birkaç gün sonra da akşam balo kılığında arabayla geldi. Madame Vauquer ile Şişko Silvi bu kibar hanımda ilk geldiği sabah sadelikle giyinmiş kızdan hiçbir kalıntı göremediler. "Etti dört," dediler. Goryeo baba 1200 frank pansiyon ücreti ödüyordu daha. Madame Vauquer zengin bir adamın 4-5 metresi olmasını çok doğal buldu. Bunları kızları diye tanıtmasını da büyük bir kurnazlık saydı. Onları Maison Vauquer'e getirtmesinden de alınmadı. Yalnız bu geliş gidişler pansiyonerlerin kendisine ilgisizliğini açıkladığı için onu ikinci yılın başlangıcında kocamış zampara diye adlandırmakta bir sakınca görmedi. En sonunda ücret 900 franka düşünce bu hanımlardan birinin geldiğini gördüğü zaman çok arsız bir tavırla evini nasıl bir duruma sokmak istediğini sordu. Goryo baba bu hanımın büyük kızı olduğunu söyledi. Madame Vauquier soğuk soğuk, 36 kızınız mı var sizin? Dedi. Pansiyoner yoksulluğunun getirdiği her türlü yumuşak başlılığı benimsemiş bir batmış adam yumuşaklığıyla, yalnız iki kızım var diye yanıtladı. Üçüncü yılın sonuna doğru Goryo baba masrafları daha da kıstı. Üçüncü kata çıkarak pansiyon ücretini ayda 45 franka düşürdü. Enfiyeyi boşladı, perukacısına yol verdi, saçlarını da pudralamadı artık. Goryo baba ilk olarak pudralanmadan aşağı inince ev sahibesi saçlarının rengi karşısında bir şaşkınlık çığlığı kopardı. Kirli gri ve yeşilimsi bir renkleri vardı. Gizli üzüntülerin günden güne fark edilmez bir biçimde daha da hüzünlü bir duruma soktuğu yüzü, sofrada bulunanların hepsininkinden daha kederli görünüyordu. Kimsenin kuşkusu kalmadı artık. Goryo baba, gözlerini hastalıklarının gerektirdiği ilaçların kötü etkisinden ancak usta bir hekimin yardımıyla korumuş, yaşlı bir zevk düşkünüydü. Saçlarının tiksinti verici rengi hem aşırılıklarından hem de bu aşırılıkları sürdürmek için kullandığı ilaçlardan ileri geliyordu. Adamcağızın bedensel ve ruhsal durumu bu dedikoduları haklı çıkarıyordu. Güzel çamaşırları eskiyince onların yerine 3 arşını 14 sudan hasa bezi aldı. Elmasları, altın tabakası, zinciri, mücevherleri birer birer çekildi ortalıktan. Açık mavi giysisini, ağır takımını bırakmıştı. Artık yaz-kış kahverengi bir kaba redingot, keçi kılından bir yelek, kaba yünden gri bir pantolon giyiyordu. Yavaş yavaş zayıfladı, baldırlarının çıkıklığından iz kalmadı. Bir burjuva mutluluğuyla şişmiş yüzü alabildiğine boşaldı. Alnı kırıştı, çenesi ortaya çıktı. Nöfsen-Ceniv sokağına yerleşmesinin 4. yılında kendi kendine benzemez olmuştu. 40'ında bile göstermeyen 62'lik şehriyeci, şen kılığı gelip geçenleri keyiflendiren, gülümsemesinde bir gençlik havası bulunan, budalalığıyla taze, tombul, şişman, burjuva gitmiş, yerine şaşkın, titrek, solgun bir 75'lik gelmişti. Öylesine canlı olan mavi gözleri donuk, koyu gri renklere bürünmüştü, soluklaşmıştı, sulanmıyordu da artık kızarmış uçları kanalar gibiydi. Kimilerini dehşete düşürüyor, kimilerinin yüreğini sızlatıyordu. Genç tıp öğrencileri alt dudağının sarkıklığını görüp yüz açısının tepesini hesapladılar. Kendisini uzun zaman hırpalayıp da hiçbir şey elde edemeyince sersemlik illetine tutulduğunu bildirdiler. Madame Vauquier bir akşam yemekten sonra alay olsun diye babalığını kuşkulu bir şey gibi göstererek ''Ne oldu? Kızlarınız sizi görmeye gelmiyor mu artık?'' diye sorunca Goryo baba bir yerine bir bıçak batırılmışçasına titredi. Üzüntülü bir sesle ''Arada sırada geliyorlar'' diye yanıtladı. ''Vay, hala görüyor musunuz?'' diye atıldı üniversiteliler. ''Aferin Goryo baba.'' Yaşlı adam verdiği yanıtın yol açtığı şakaları işitmedi bile. Kendisini yüzeyden inceleyenlerin akıl kıtlığından ileri gelen bir yaşlı uyuşukluğu sandıkları bir dalgınlığa gömülmüştü gene. Belki onu iyi tanısalar, ruhsal ve bedensel durumunun ortaya koyduğu sorunla candan ilgilenirlerdi. Ama çok güç bir şeydi bu. Goryo'nun servetinin tutarını gerçekten şehriyeci olup olmadığını öğrenmek kolaydı ya, onu merak eden yaşlı kimseler semtin dışına hiç çıkmıyor, pansiyonda kaya kavuğunda istiridye gibi yaşıyorlardı. Öbürlerine gelince, Nöfsen-Ceniv sokağından çıktılar mı, Paris yaşamının kendine özgü akışına kapılarak alaya aldıkları zavallı ihtiyarı unutuyorlardı. Bu kaygısız gençler için olduğu kadar budar kafalılar için de Goryo Baba'nın kupkuru yoksunluğu ve budalaca tavırları bir servet ve herhangi bir yetenekle uzlaşmaz şeylerdi. Kızları olarak nitelediği kadınlara gelince herkes Madame Woke'nin kanısını paylaşıyordu bu konuda. O da akşamları işleri güçleri gevezelik olan yaşlı kadınların her şeyi varsayma alışkanlığından ileri gelen sert mantıkla kendisini görmeye gelen bütün hanımlar göründükleri kadar zengin kızları olsaydı Goryo Baba benim evimde ayda 45 franga 3. katta kalmaz, bu kılıkla da dolaşmazdı diyordu. Hiçbir şey yalanlayamıyordu bu sonuçları. Bu nedenle 1819 Kasım'ının sonuna, yani bu dramın patlak verdiği zamana doğru zavallı ihtiyar konusunda herkesin iyice kesinleşmiş bir görüşü vardı. Ne kızı olmuştu ne karısı. Zevk alanındaki aşırılıkları seçkin gediklilerden birinin bir müze memurunun deyimiyle onu bir salyangoz, kasketliler sınıfında yer alması gereken insan biçiminde bir yumuşakça durumuna getirmişti. Poirot Goryo'ya oranla bir kartal, bir centilmendi. Poirot konuşuyor, düşünce yürütüyor, yanıt veriyordu. Konuşurken, düşünce yürütürken ya da yanıt verirken hiçbir şey söylemiyordu gerçekte. Çünkü işi gücü başkalarının söylediklerini değişik sözcüklerle yinelemekti. Ama konuşmaya katkıda bulunuyordu. Canlıydı, duyarlı görünüyordu. Oysa Goryo Baba'nın barometresi gene müze memurunun deyimiyle sıfırın üstüne çıkmıyordu. Eugène de Rastignac üstün yaratılışlı gençlerin ya da zor bir durum dolayısıyla geçici olarak seçkin insan niteliğine erişmiş kimselerin yaşamış olmaları gereken bir ruh yönelimiyle dönmüştü. Başkentte geçirdiği ilk yıl süresince fakültede ilk dereceleri elde etmek için fazla bir çalışma gerekmediğinden Paris'in gözle görülür hazlarını rahatlıkla tadabilmişti. Bir üniversiteli her tiyatronun repertuarını bilmek, Paris labirentlerinin çıkışlarını incelemek, başkentin törelerini, dilini öğrenmek, kendine özgü eğlencelerine alışmak, iyi ve kötü yerlerini araştırmak, eğlenceli dersleri izlemek, müzelerdeki zenginliklerin dökümünü çıkarmak istedi mi geriye pek bir zamanı kalmaz. Üniversiteli bir takım saçmalıklara tutku duyar o zaman. Çok büyük görür onları. Bir büyük adamı vardır. Bu da dinleyicileri düzeyinde kalmak için kendisine aylık bağlanmış bir kolejde Fransa profesörüdür. Kravatını yukarı çeker, opera komiğin ön galerilerindeki kadın için poz atar. Birbirini izleyen bu çıraklıklarda kabuğu iyice soyulur, yaşayış ufkunu genişletir, sonunda toplumu oluşturan insan tabakalarının üst üste sıralanışını kavrar. Başlangıçta Şanzelize'de güzel bir güneş altında birbirini izleyen arabalara hayran kalmışsa, çok geçmeden bunlara imrenmeye başlar. Eugène de edebiyat ve hukuk bakaloryalarını kazandıktan sonra tatile gittiği zaman bu çıraklık evresini farkında bile olmadan geçirmişti. Çocukluk düşleri, taşralı görüşleri yok olmuştu. Değişmiş kafasıyla kamçılanmış hırsı ailesinin bağrında, baba konağının ortasında her şeyi olduğu gibi görmesini sağladı. Babası, annesi, iki kız, iki erkek kardeşi ve tek serveti aylığı olan büyük teyzesi küçük Rastignac toprağından geçiniyordu. Aşağı yukarı yılda 3000 frank getiren bu toprak, tümüyle endüstri alanına giren bağ ürünündeki kararsızlığın etkisi altındaydı. Gene de bu gelirden yılda 1200 frankı kendisine ayırmak gerekiyordu. Kendisinden yüce gönüllülükle gizlenen bu sıkıntı, çocukluğunda öylesine güzel bulduğu kız kardeşleri ile düşlerindeki güzellik tipinin canlı örnekleri olan Paris kadınları arasında yapmak zorunda kaldığı karşılaştırma, bu kalabalık ailenin kendisine dayanan belirsiz geleceği, en değersiz ürünlerin bile pintice bir özenle saklanması, sıkma makinesinin posalarından çıkarılan aile içkisi, Kısacası burada belirtilmesi gereksiz olan bir sürü durum yükselme isteğini 10 katına çıkardı. Bir incelik ve üstünlük susuzluğu uyandırdı onda. Her yüce ruhta görüldüğü gibi kendi değerinden başka hiçbir şeye borçlu kalmamak düşüncesindeydi. Ama tam anlamıyla bir güneyli ruhu vardı onda. Bu yüzden iş uygulamaya dökülünce deniz ortasında kalıp da güçlerini ne yana yönelteceklerini, yelkenlerini ne yönde şişireceklerini bilemeyen gençlerin yakasına yapışan kararsızlıklara düşecekti. İlkin tüm varlığıyla çalışmaya dalmak istedi ya, çok geçmeden iyi ilişkiler kurma zorunluluğunun çekimine kapıldı. Toplum yaşamında kadınların ne kadar etkili olduklarını sezdi. Birdenbire kendisini koruyacak kadınlar bulmak ereğiyle kibar çevreye girmeyi koydu kafasına. Aklı ve canlılığı, zarif bir yapı ve kadınların kolayca kapılıverdikleri bir tür diri güzellikle daha bir değer kazanan ateşli ve akıllı bir delikanlı böyle kadınlar bulamaz mıydı? Bu düşünceler tarlalar ortasında bir zamanlar kız kardeşleriyle, şimdi kendisini pek değişmiş bulan kız kardeşleriyle yaptığı gezintiler sırasında doldu kafasına. Büyük halası Madame de Marsilyak eskiden saraya girip çıkmış, burada soylu sınıfın en önde gelenlerini tanımıştı. Genç hırslı, halasının kendisine sık sık anlattığı bu anılarda en azından hukukta giriştikleri kadar önemli sayısız toplumsal başarı öğeleri gördü birdenbire. Ona yeniden canlandırılabilecek akrabalık ilişkileri konusunda sorular sordu. Yaşlı hanım soy ağacının dallarını silkeledikten sonra zengin akrabalarının bencil soyu içinde yeğenine yardımcı olabilecek kimseler arasında en az direnci Vicomte de Beauséan'ın göstereceği kanısına vardı. Bu kadına eski deyişle bir mektup yazdı. Vicomte'un gözüne girecek olursa onun kendisine öbür akrabaları da bulacağını söyleyerek Eugénie'ye verdi. Dönüşünden birkaç gün sonra Eugénie teyzesinin mektubunu Madame de Beauséan'a yolladı. Vicomte ertesi gün için bir balo çağrısıyla yanıt verdi. 1819 Kasım'ının sonunda pansiyonun genel durumu buydu. Birkaç gün sonra Eugénie Madame de Beauséan'ın balosuna gitmiş, gece saat 2'ye doğru dönmüştü. Gözü pek üniversiteli, dans ettiği sırada yitirilen zamanı kazanmak için sabaha kadar çalışmaya karar vermişti. İlk olarak bu sessiz semtin ortasında uykusuz geçirecekti geceyi. Çünkü seçkin çevrenin parıltılarını görünce aldatıcı bir gücün büyüsüne kapılmıştı. Akşam yemeğini Madame Vauquier'in pansiyonunda yememişti. Pansiyonerler de balodan ancak ertesi sabah gün doğarken döneceğini düşünmüşlerdi. Arada sırada Prado şenliklerinden ya da Odeon balolarından da böyle döner, ipek çorapları çamurlanmış, iskarpinleri çarpılmış olurdu. Christophe sürgüyü sürmeden önce kapıyı açıp sokağa bakmıştı. Rastignac da tam bu sırada gelmiş, arkasında ortalığı gürültüye boğan Christophe sessizce odasına çıkmıştı. Soyundu, terliklerini giydi, sırtına her yanı dökülen bir redingot aldı. Yer kömüründen bir ateş yaktı, hafiflik içinde çalışmaya hazırlandı. Öyle ki Christophe'un ağır pabuçlarının gürültüsü genç adamın çalışmaya hazırlanırken çıkardığı sesleri de bastırdı. Eugénie hukuk kitaplarına gömülmeden önce bir süre düşünceye daldı. Madame Vicomte de Beauséan kişiliğinde evi Saint-Germain semtinin en çekicilerinden biri olan bir moda kraliçesi bulmuştu. Öte yandan bu kadın hem adı hem de servetiyle soylular dünyasının doruklarından biriydi. Halasının yardımıyla yoksul üniversiteli bu evde iyi karşılanmıştı. Böyle bir ilginin enginliğinden habersizdi daha. Bu yaldızlı salonlara alınmak bir yüksek soyluluk belgesine denkti. Bütün çevrelerin en kapalısı olan bu çevrede görünmekle her yere gitmeye hak kazanmıştı. Bu parlak topluluk içinde Eugénie'nin gözleri kamaşmış, Vicomte'la topu topu birkaç sözcük konuşabilmiş, Bu seçkin kalabalıkta sıkışan Paris tanrıçaları arasından bir genç adamın tapması gereken birini seçmekle yetinmişti. İri, güzel yapılı Kontes Anastasie de Resto'nun Paris'in en güzel bellerinden birine sahip olduğu söyleniyordu. İri, kara gözler, çok güzel bir el, ateşli devinimler, Marquis de Ronquerolles'ün safkan bir at diye adlandırdığı bir kadın getirin gözlerinizin önüne. Sinirlerinin inceliği hiçbir üstünlüğüne gölge düşürmüyordu. Biçimleri dolgun ve yuvarlaktı ama fazla tombul olmakla da nitelenemezdi. Safkan bir at, cins bir kadın. Gök meleklerinin, osyan imgelerinin, süppelerce tepilen bütün o eski aşk söylentilerinin yerini yavaş yavaş bu deyimler alıyordu. Ama Rastignac için Madame Anastasie de Resto arzulanacak kadın olmuştu. Yelpazeye yazılan kavalyeler listesinde kendisine iki dans ayarlamış ve ilk kadril sırasında onunla konuşabilmişti. Birdenbire kadınların çok hoşlandıkları şu tutku gücüyle "Madam, bundan sonra nerede görebilirim sizi?" demişti. "Nerede olacak?" diye yanıtlamıştı o da. "Bu ada, bu fasonda, evimde, her yerde." Ve atılgan güneyli bir kadrille, bir vals, bir genç adamın bir kadınla dostluk kurmasına ne kadar el verirse güzel kontesle dostluk kurmaya çalışmıştı. Madame de Beauséant'ın akrabası olduğunu söyleyince büyük bir hanım sandığı bu kadın kendisini davet etmişti. Rastignac onun evine gitmeye hak kazanmıştı böylece. Yolladığı son gülümsemeye bakarak onu görmeye gitmesinin zorunlu olduğu kanısına kapılmıştı. Sonra çağın ünlü pervasızları burada gösterişlikleriyle göz kamaştıran ve en zarif kadınların, Lady Brandon'ın, Duchesse de Langeais'nin, Comtesse de Carguerot'un, Madame de Serizy'nin, Duchesse de Carigliano'nun, Comtesse de Ferron'un, Madame de Lanty'nin, Marquise de Deuglemont'un, Madame de Firmiani'nin, Marquise de Listomer'in ve Marquise d'Espard'ın, Duchesse de Maffirigneuse ve Grandlieu'lerin arasında boy gösteren Molencourt'lar, Ronquerolles'ler, Maxime de Treyes'ler, de Marsay'lar, Ajudo Pinto'lar, Vandenez'ler ortasında ölümcül bir kusur olan bilgisizliğiyle alay etmeyecek bir adamla karşılaşmak mutluluğuna ermişti. Evet, bereket versin ki saf üniversiteli Duchesse de Langeais'in sevgilisi Marquis de Monrevo'ya çocuk gibi sade bir generale rastlamış, o da kendisine Comtesse de Resto'nun Helder sokağında oturduğunu söylemişti. Genç olmak, seçkinler çevresinin susuzluğunu duymak, kadın açlığıyla kıvranmak, sonra da önünde iki kapının birden açıldığını görmek. Ayağını Saint-Germain'de Vicomte de Beauséant'ın, dizini Chausse d'Antin'de Comtesse de Resto'nun evine basmak. Bir anda Paris salonlarına dalmak ve burada bir kadının gönlünde yardım ve destek bulacak kadar yakışıklı olduğuna inanmak. Üzerinde düşmek bilmez bir cambaz güveniyle yürünmesi gereken gergin ipe zorlu bir tekme indirip çekici bir kadında denge sırıklarının en iyisini bulmak.